Ayrım 7. Emrinizdeyim paşam. Kazım Karabekir. Soyu, ailesi, ata yurdu ve kişiliği. Yardımcı doçent doktor Ali Güler. Sayfa 66. Çok yönlü bir lider. Hakkında güzel bir eser yazan Profesör Doktor M. Fahrettin Kırzıoğlu Hoca'nın belirttiği gibi, Kazım Karabekir Paşa ömrü boyunca doğruluğun, çalışkanlık ve yetenekliğin, vazifeseverliğin, haksızlıklara karşı koymanın, çok temiz ahlak ile aile geleneklerimize bağlılığın, kimsesiz ve yetim çocukları koruma ve yetiştirmede bir veli yani evliya gibi davranmanın eşsiz timsaliydi. 20. yüzyılda büyük Türk çocuk terbiyecisi ve 3 yabancı dil bilip, en çok eser veren kumandanımız olarak varlığını gösterdiği gibi, kara kalem, sulu boya, yağlı boya resim yapmak, şiirler ve marşlar yazıp bestelemek, keman çalmak gibi güzel sanatlardaki maharetiyle de örnek bir derin kültürlü milli kahraman paşamız idi. M.F. Kırzıoğlu, AGE, sayfa 41. Karabekir Paşa, öncelikle iyi bir baba ve aile reisidir. Ardından başarılı bir asker, temayüz etmiş bir komutan, devlet adamı ve diplomat, nihayet iyi bir eğitimcidir. Aşağıda paşanın bu özellikleri tanıklar ve olaylar çerçevesinde ana hatlarıyla incelenmiştir. İnsan ve baba olarak Karabekir. Kazım Karabekir, bütün ömrü boyunca vatanını, milletini düşünmüş, milli birlik ve bütünlük uğrunda istikbalini hiçe saymış, hizmetlerinin unutulduğu veya gölgelenmek istendiği zamanlarda dahi gerçeklerin bir gün bütünüyle gözler önüne serileceğine inanmış, uğradığı haksızlıklara ve mahrumiyete gururla göğüs germiş, fakat hiçbir zaman inandığı prensiplerinden en ufak fedakarlığı kabul etmemiştir. Paşanın kişiliği ve kimliği sadece savaşlar ve siyasetle sınırlı değildir. Her şeyden önce o iyi bir insandı. İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker'in belirttiği gibi, Kazım Paşa çok iyi bir aile babası, örnek bir eş, müşfik, ilgili bir babaydı. Çok düşkün olduğu kızlarını örnek bir şekilde yetiştirmeye büyük özen göstermişti. Buna şahit olmuştum. Özden Toker'in konuşması, Kazım Karabekir Paşa'yı anma töreni, 25 Ocak 1994, sayfa 13. Kazım Karabekir Paşa gerçekten örnek bir aile babasıdır. Kızı Hayat Karabekir Feyzioğlu Paşa'nın bir eserine yazdığı tanıtım yazısında bu konuda şunları söylemektedir. Yetimler babası Kazım Karabekir Paşa aynı zamanda örnek bir aile reisidir. En büyük şansım İclal ile evlenmektir diyen Karabekir, eşinin son derece fedakar, anlayışlı, her üzüntüsünü ve sevincini paylaştığı bir kişi olduğunu belirtir. Bu duygularını İki Damla Gözyaşı adlı şiirinde en güzel şekilde ifade eder. Bu maddi sıkıntı içinde geçen yıllarda ikiz kızları dünyaya gelir. Maddi bakımdan çok zor olmakla birlikte ikizleri Allah'ın bir lütfu olarak kabul eder ve her üzüntüyü unutup bir anne kadar bakımlarıyla ilgilenir. Kızlarını yanına alarak o zaman tabiatın henüz bozulmadığı Erenköy ve civarında uzun yürüyüşlere çıkar. Yazı muntazaman yüzmeye götürür. Daha sonra dünyaya gelen üçüncü kızı ile de aynı şefkatle ilgilenir. İnsan ve Asker Kazım Karabekir, sayfa 9. Karabekir'in baba kimliği sadece kendi ailesi ve üç kişiyle sınırlı değildir. Çünkü o yetimlerin babasıdır. Küçük kızı Timsal Hanım bir anma toplantısında yaptığı konuşmada şunları söylüyor. Ben baba Kazım Karabekir'i anlatacağım. Onun şefkat pınarı biz üç evladı ile sınırlanmamıştır. Bizlerden çok önce Şark Cephesi komutanı bulunduğu tarihlerde yetim kalan 5000'i aşkın şehit yavrularına gerçek bir baba ve eğitici olmuş, teker teker ilgilendiği yavrularını istidatları doğrultusunda hayata hazırlamış, vatana kazandırmıştır. İçlerinde generaller ve yüksek mevki sahipleri vardır. Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsah Köymen'in konuşması, Kazım Karabekir Paşa'yı anma töreni, 25 Ocak 1994, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1997, sayfa 70. Şehit çocuklarına gösterdiği bu yakın ilgiden dolayı yetimler babası olarak bilinen Karabekir Paşa şüphesiz büyük bir insandı. O büyük bir insan olduğunu sadece şehit Müslüman Türk çocuklarını himayesine almakla ispatlamamış, ayrıca savaş sırasında ana babasını kaybetmiş, Ermeni çocuklarının da Trabzon'daki Hristiyan yetimhanesine gitmelerini sağlamış, onların dini inançları üzerinde bir baskı yapmamıştır. Bunun karşılığı Ermeni yetimlerinin kendisine hazırlayıp hediye ettiği bir tabloda en net şekilde görülmektedir. İnsan ve Asker Kazım Karabekir, sayfa 7. İnsan Karabekir'i anlatan en önemli hususlardan biri de onun parayla ilişkisidir. Muhalefete düştükten, özellikle 1927'de emekli olduktan sonra maddi ve manevi olarak çok sıkıntı çekmiştir. Bütün bunlar karşısında bile dimdik durmuştur. Kitabın son bölümünde daha ayrıntılı olarak göreceğimiz gibi Ankara'dan İstanbul'a gelen Karabekir Paşa, Erenköy'deki şimdi müze olan evi aldıktan sonra burada inziva hayatına çekilir. Yönetimle olan anlaşmazlığı yüzünden sıkı bir gözetim altında tutulması istenen 84 kişilik muhalif listesinin başında Karabekir de vardır. Bu yıllarda maddi bakımdan büyük sıkıntılara düşmüş ve yaşayabilmek için bahçesinde yetiştirdiği sebzeleri satmak zorunda kalmıştır. Ancak o hiçbir zaman bu durumdan şikayetçi de olmamıştır. Bir ziyareti sırasında Cemal Kutay'a şunları söylemiştir: "Bunları gelecek nesillerin, hatta çocuklarımın bilmesini istemem. Devletimin vefasızlığı içinde benim mağdur olmuş olmamın elemi sadece şahsımın değil yaşadığımız devrindir. Benim kaderimin hiç kimseye istikbal için ne manevi ve ne de maddi fedakarlıklar, hatta benzer hadiseleri düşünerek bilhassa servet ve rahat sahibi olması ihtiyatkarlığını düşündürmemelidir. Diyebilirler ki bu adamın elinde devletin imkanları vardı. İstikbalini düşünmüş olsaydı sıkıntı çekmezdi. Aslında öyle değil. Türkiye'de sadece meşru maaşıyla geçinmeye mecbur hiçbir devlet memuru, makamı ve ünvanı ne olursa olsun, hele kalabalık bir ailenin başındaysa, emeklilik çağından evvel ev barkını teminat altında göremez. Bu kaideden şahsi ve ailevi serveti olanlar tabii ki hariçtir. Ama ben, eğer sütçülük ve sebzecilik yapmasaydım, çekmiş olduğum sıkıntının daha aşağı seviyesine düşerdim. Bu hakikat beyi anlatıyor. Devlet ve millet hizmetlisi olmanın aşırı refah ve yaşama imkanıyla bağdaşmamasını telafi edecek manevi unsurlara sahip olması. Bu sert hakikatte ben ne ilkim ne de son." C. Kutay, Sohbetler 14, İstanbul 1970, sayfa 5. Aktaran C. Taşkıran, Milli Mücadele'de Kazım Karabekir Paşa, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 1999, sayfa 143-145. Asker ve Komutan Karabekir. Atıldığı her işte ve aldığı görevlerde her zaman vatanseverliğiyle Türk milletinin yüksek menfaatlerini ön planda tutan Kazım Karabekir Paşa, hem büyük bir asker hem de Türk ahlak ve faziletinin örnek şahsiyetlerinden biridir. Çok okuyan, çok araştıran, çok yönlü düşünen ve çok yazan örnek Türk komutanlarından biri olan Karabekir Paşa, gerek bulunduğu ast görevlerde, gerek üst birlik komutanı olarak aldığı görevlerde, astları, üstleri ve çevre halkı tarafından çok sevilmiş, benimsenmiş ve itibar görmüştür. Arnavutluk ayaklanması, Balkan Harbi, Birinci Dünya Harbi ve hemen onun sonunda başlayan Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli görevler üstlenmiş, çok büyük başarılara imza atmış ve haklı bir şöhretin sahibi olmuştur. C. Taşkıran, Milli Mücadele'de Kazım Karabekir Paşa, sayfa 7-8. Şüphesiz Karabekir Paşa büyük bir asker ve büyük bir komutandır. Ancak sadece rütbe ve makam sahibi olmak büyük komutan olmaya yetmez. Karabekir Paşa rütbe ve makamlarının yanı sıra inisiyatif sahibi, sorumluluk yüklenebilen, milli şuur sahibi, daima doğruları söyleyen, ileri görüşlü, bilgili, adil davranan, astlarına ve üstlerine güven vererek onları etkileyebilen, cesur ve başarılı bir askerdir. Daha çok askeri ve siyasi konularda sonradan ters düştüğü kader arkadaşı Mustafa Kemal Atatürk, 22 Ocak 1921 tarihinde TBMM'de gerçekleştirilen bir gizli oturumda şu sözlerle değerlendirmiştir: "Karabekir Paşa gayet zeki, üstün ahlaklı, namuslu, fevkalade iyi huylu, namuskar, gayet ketum bir zattır. Tarihe geçecek onun yaptığı şeyler." C. Taşkıran, Milli Mücadele'de Kazım Karabekir Paşa, sayfa 8-9. Kazım Karabekir Paşa hakkında çok değerli iki çalışmaya imza atan Profesör Doktor Cemalettin Taşkıran, Paşa'nın komutanlık özelliklerini yaşanan olaylardan örnekler vererek çok güzel analiz etmiştir. Ona göre gerçekten de Karabekir'in özellikle son rütbelere doğru baskıları aldırmadan doğru olduğuna inandığı şeyi yaptığını görüyoruz. O, şartlara bakmadan her zaman savunduğu değerlere uygun davranışlarda bulunmuştur. Bu davranışlar da onun karakterinin bir göstergesidir. Karabekir, güçlü karakteri sayesinde ne istediğini her zaman bilmiş ve istediğini elde edecek enerji, şahsi disiplin, irade ve morale de hep sahip olmuştur. Karabekir komutan olarak daima ülke ideallerine sıkıca bağlı, birliğine inanmış ve sadık, şahsi sorumluluk sahibi, bencillikten uzak, hizmet değerlerini geliştirmiş birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. C. Taşkıran, Kazım Karabekir Paşa Askeri Hayatı ve Komutanlığı, Genelkurmay Basım Evi, Ankara 1993, sayfa 16-17. Sayın Taşkıran'ın komutanlık bakımından tespit ettiği bütün özellikler aslında paşanın kişilik özelliklerini de yansıtmaktadır. Şüphesiz Karabekir her şeyden önce insandır. Dolayısıyla onun bütün komutanlık nitelikleri ve özellikleri çok az bir kısmı hariç insani özellikleridir. Cemalettin Taşkıran Hoca paşanın askeri hayatını ve komutanlığını 4 dönem halinde incelemiştir. Ast olarak Kazım Karabekir, Müstakil Birlik Komutanı olarak Kazım Karabekir, Milli Mücadelede Kazım Karabekir ve Kazım Karabekir Paşa'nın askerlikle ilgili fikirleri. C. Taşkıran'ın her dönem için ayrı ayrı ele aldığı özelliklerin tamamı şunlardır. Milli şuur sahibi olma, sorumluluk sahibi olma, açık sözlülük, olayları değerlendirmedeki isabet, disiplin, inisiyatif sahibi olma, sorumluluk yüklenme, ileri görüşlülük, cesaretli ve dikkatli olma, soğukkanlı olmak, duygusal davranmama, hitabet ve psikoloji, izleme denetleme, bilim sanat ve belgelemeye değer verme, vatan sevgisi, milleti tanıma ve ona güvenme, teşkilatçılık, stratejik politik davranma, vefalı olma. Cevdet Aşkıran, AGE, sayfa 16 VD. Devlet Adamı ve Diplomat Karabekir. Karabekir Paşa bütün nitelikleri yanında büyük bir devlet adamı ve diplomat olarak karşımızda durmaktadır. Erzurum'da askerlikten istifa eden Mustafa Kemal Paşa'ya verdiği destekten itibaren hem milli mücadele hem de sonraki süreçte aldığı görevler onun bu yanın ihmal edilmemesi gerektiğini göstermektedir. Yakın arkadaşı İsmet İnönü'nün oğlu Profesör Doktor Erdal İnönü katılamadığı bir anma toplantısına gönderdiği mektupta Karabekir ile babası arasındaki arkadaşlıklardan bahsettikten sonra şunları söylemiştir. Ben kendisini ilk gördüğümde ortaokul öğrencisiydim. Daha sonraları Kazım Karabekir, milletvekili, meclis başkanı olduğu dönemde kendisini zaman zaman görebildim. Ben de bıraktığı izlenimler her zaman çok saygıdeğer bir insan, vatanın yüksek çıkarlarını her şeyin üstünde tutan bir devlet adamı nitelikleri olmuştur. Ruhuna bir kez daha rahmetler diliyorum ve hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. E. İnönü, Kazım Karabekir, Kazım Karabekir Paşa'yı anma töreni 25 Ocak 1994, sayfa 8. Karabekir Paşa'nın devlet adamlığı bakımından üzerinde durulması gereken bir husus da onun 1. İzmir İktisat Kongresi Başkanlığı'dır. Türk Devleti'nin Cumhuriyeti kurduktan sonra takip edeceği iktisat politikasının belirlendiği bu önemli kongrede, başkan olarak devletin takip edeceği iktisat politikasının hür teşebbüs fikri üzerine kurulması kararında etkili olmuştur. Karabekir'in görüşleri kader arkadaşı Mustafa Kemal Paşa tarafından gerçekleştirilmiştir. Atilla Köymen, Devlet Hayatında Kazım Karabekir, Kazım Karabekir Paşa'yı Anma Töreni, 25 Ocak 1994, sayfa 35. Yine Karabekir'in devlet adamlığı, Türkiye'nin çok partili demokrasisi bakımından da üzerinde durulması gereken bir konudur. Karabekir ve arkadaşları, Cumhuriyet'in çok da uzun ömürlü olamayan ilk muhalefet partisi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurarak, bir bakıma bu zor görevi üstlenerek kendilerini adeta feda etmişlerdir. Esasen çok partili demokrasimizin tartışmalı olayı 1946 seçimlerini takiben tartışmaların üzerindeki kişiliğiyle TBMM başkanı seçilmiş olan Kazım Karabekir bu süreçte de önemli bir rol üstlenmiş oluyordu. Çok partili Türk demokrasisini bu tartışmalardan kurtarabilmek ve gerektiği biçimde işletebilmek de TBMM Başkanı Karabekir'in son görevi olmuş ve bu büyük görevi de başarmanın huzuru ve kıvancını yaşadığı günlerde 26 Ocak 1948'de edebiyata intikal etmiştir. Atilla Köymen, Devlet Hayatında Kazım Karabekir, Kazım Karabekir Paşa'yı Anma Töreni 25 Ocak 1994, sayfa 36. Karabekir Paşa'nın diplomat kişiliğine gelince, onun başkanlığında imzalanan Gümrü Anlaşması'nın Türk milleti için ifade ettiği anlamı bilmek gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında 2-3 Aralık 1920'de imzalanan Gümrü Antlaşması, Karabekir'in diplomat kişinin göstermesi bakımından önemlidir. Çünkü bu antlaşma, Doğu cephesinde Karabekir Paşa'nın kazandığı askeri zaferin ardından imzalanmış ve yeni Türkiye'nin ilk siyasi zaferi olmuştur. Türkiye adına bu antlaşmayı imzalayan heyetin başkanı, Doğu cephesi komutanı Ferik Kazım Karabekir Paşa'dır. Diğer iki üye de Erzurum valisi Hamit Bey ile Erzurum milletvekili Süleyman Necati Bey'dir. Bu antlaşmayla Kars, Sarıkamış, Kağızman, Kulp ve Iğdır yeniden Türk topraklarına katılmıştır. Ayrıca bu antlaşmayla Ermeniler Anadolu'da bir Ermenistan fikrinden fiilen vazgeçmişler ve Doğu cephesinin kapanması üzerine asker, silah ve cephane Batı cephesine aktarılmıştır. Büyükelçi Profesör Doktor Ü Haluk Bayülken, Karabekir'le ilgili bir anma toplantısında yaptığı konuşmada Gümrü Antlaşması ve Karabekir'in diplomat kişiliği hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştır. İşte Doğu'da Kazım Karabekir Paşa'nın bu şartlara rağmen kazandığı askeri zaferi takiben akdedilen Gümrü Antlaşması'nın bizim için ifade ettiği ehemmiyet ayrıca izahat gerektirmeyecek derecede açıktır. Ancak bu önem ve anlamın yanında o zamanların şartlarında geçerli olan diplomasi kuralları ve belgeleriyle kıyaslandığında Gümrü Antlaşması'nı gerçekleştirenlere bu yönden ayrı bir hayranlık ve takdir hissi duymamak mümkün değildir. Diğer bir deyimle kazanılan askeri zafer kanımca diplomasi alanında büyük bir maharetle kullanılmıştır. Hele bu antlaşmanın yapıldığı tarihten birkaç ay önce İstanbul hükümetinin 10 Ağustos'ta Serves Muahedesini imzaladığı o belgeyle müttefik devletlerin büyük bir Ermenistan yaratmak istedikleri, Ermeni diasporasının Amerika'da ve Fransa'da büyük savaşta Osmanlı hükümetince mecburen alınan Ermeni tecihiri kararını bütün dünyaya emsali görünmemiş bir Ermeni katliamı şekilde göstermek hususundaki yoğun faaliyetleri dikkate alınacak olursa, bu süreçler zarfında yapılan Gümrü Antlaşması'nın ihtiva ettiği hükümlerdeki büyük değer daha sarih yani açık bir biçimde ortaya çıkar. Şayet böyle bir antlaşma bugün yapılsaydı, bundan daha yararlı ve kapsamlı bir metin hazırlamak mümkün olabilir miydi sorusuna içtenlikle hayır cevabını veriyorum. Ü.H. Bayülken, devlet adamı Kazım Karabekir, Kazım Karabekir Paşa'yı anma töreni 25 Ocak 1994, sayfa 18-20. Karabekir Paşa'nın diplomat kişiliğinin tezahür ettiği ikinci önemli antlaşma Kars Antlaşması'dır. Sovyetler Birliği ile 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Antlaşması'ndan 7 ay sonra 3 Kafkas Devleti Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Sovyetler Birliği'nin de katılacağı bir konferansın Kars'ta toplanması kararlaştırılmıştır. 26 Eylül 1921'de toplanan Kars Konferansı'nda Türkiye'yi Kazım Karabekir Paşa başkanlığında bir heyet temsil etmiştir. Kazım Karabekir Paşa konferansın açılışında yaptığı konuşmada özetle Sevr Antlaşması'nı tanımadıklarını, ayrıca yapılacak antlaşmanın Moskova Antlaşması'nın teyit şeklinde olmasını istediklerini belirterek devletlerin ve özellikle Ermenilerin ve Gürcülerin herhangi bir sınır taleplerinin önüne geçmiştir. Bunun yanında Moskova'dan gelen yardımların önündeki engeller de kalkmıştır. 13 Ekim 1921'de Ankara hükümeti Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Sovyetler Birliği arasında imzalanan Kars Antlaşması'yla Türkiye'nin doğu sınırları kesin olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda Karabekir Paşa'nın Türk kapısı dediği Nahçıvan'ın statüsü de bu antlaşmayla belirlenmiştir. Eğitimci Karabekir. Çok yönlü bir insan olan Karabekir Paşa'nın pek bilinmeyen bir yönü de onun eğitimci kişiliğidir. Profesör Doktor Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın ilk günlerinde yeni kurtarılmış ve kurtuluşunda kendisinin büyük payı bulunan Perişan Şark şehirlerinde nevi şahsına mahsus bir terbiye ve öğretim cihazı kuran bu gerçekten vatanperver adama Türk maarif tarihinde ayrı bir yer ayırmak zarureti vardır. Sözleriyle Paşa'nın eğitimci kişiliğine vurgu yapmıştır. Kazım Karabekir Paşa'nın eğitimci kişiliği, bu konudaki görüşleri ve çalışmalarını değerli bir eserle bizlere tanıtan Profesör Doktor Nuri Köstüklü'nün konuyla ilgili tespitleri şu şekildedir. N. Köstüklü, Kazım Karabekir ve Eğitim, çizgi kitabevi yayınları, Konya 2001, 1-275 sayfa. Asker olmasına rağmen devletin irfan ordusuyla yükselebileceği bilincinde olan Karabekir, ayrıca çeşitli vesilelerle ilgili makamlara maarif konusunda yapıcı tenkitlerde bulunmuş, karşılaşılan problemlere yönelik bazı çözüm yolları da tavsiye etmişti. Karabekir'in aşağıda değineceğimiz 1919-1923 yılları arasında gerçekleştirdiği bazı eğitim uygulamaları, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Türkiye'ye davet edilen yabancı eğitim uzmanlarının tavsiyelerine uygundu. Birinci Dünya Savaşı sırasında Doğu Anadolu'da Ruslarla işbirliği yapan Ermenilerin geride bıraktığı bir sosyal facia vardır. Doğu Anadolu'da Ermeni zulmü sonucu yetim, öksüz ve bakımsız kalmış binlerce Türk çocuğunun dramı yaşanmaktadır. İşte Karabekir bir komutan olarak bir elinde kılıç, doğudaki askeri harekatı yönetirken bir elinde de kalem, cahillik ve fakirliğe karşı yöre insanının eğitim ve kültür durumunu yükseltmenin ve Ermeni katliamları sonucu solmuş ve karamsarlığa itilmiş binlerce yüzü güldürmenin ve hayata bağlanmanın endişesi ve heyecanı içinde ola gelmiştir. Esasında Karabekir'in bu davranışı, kılıcın yanında kalemi ihmal etmeyen geleneksel Türk devlet anlayışının yansımasından başka bir şey değildir. Karabekir Paşa'nın eserlerinin önemli bir kısmı eğitimle ilgili olup bu konuya hem teorik olarak hem de pratik olarak adeta hayatını vakfetmiştir. Bu eserleri arasında özellikle Çocuk Davamız, Öğütlerim ve Şarkılı İbret isimli kitapları doğrudan çocuğun eğitimiyle ilgilidir. Ayrıca diğer kitapların içinde de eğitim konuları şu veya bu yönüyle işlenmiştir. Kazım Karabekir Paşa'nın eğitim düşüncesinin ve eğitimci kişiliğinin oluşmasında şüphesiz ilk kaynak ailesidir. O anılarında bu durumu şu şekilde anlatmaktadır. Memleketimizin birçok yerlerini beraber dolaştığım ve küçük yaşımda kaybettiğim babamdan da sonraları anamdan da yoksul çocuklara yardım ve hele bayram günlerinde onlara çamaşır, elbise, harçlık vererek sevindirmek adetini görmüş ve o vicdan hazzını bir düzeye tatmıştım. Ailemizin himayesinde birçok kimsesiz çocuklar yetiştirilmiştir. Ben 1905 sonunda kurmay yüzbaşılığı ile manastıra kıta hizmetimi staj yapmaya gittiğim zaman bakımsız çocuklara karşı bu aile geleneğini devam ettirdim. N. Köstüklü, Kazım Karabekir ve Eğitim, sayfa 22-23. Şüphesiz Karabekir'in 1907'de İstanbul Harbiye Mektebi muallim muavinliğine tayin edilmesi de onun eğitimci kişiliğin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bilindiği gibi Kazım Karabekir komutasındaki Türk orduları 30 Ekim 1920'de Kars'ı düşman işgalinden kurtardı. Daha sonra 7 Kasım 1920'de Gümrü'ye girdi. İşte bu tarihten itibaren onun Kars'ta ve Gümrü'de bulunan ve buralardaki Ermeni çocuklarının eğitimleriyle ilgilenen Amerikan pedagoglarıyla ve bunların eğitim sistemleriyle temasları oldu. Nitekim kendisinin şu anlatımlarından Amerikalıların nasıl çalıştıklarını ana mekteplerinden başlayarak esaslıca tetkik ettim. Pedagoglarıyla sık sık görüştüm. Amerikalıların ne pratik adamlar olduğunu ve çocukların ruhlarını öldürmeksizin nasıl hür ve yaratıcı insan yetiştirdiklerini işittim. Şimdi içlerinde gözümle görüyorum. N. Köstüklü, Kazım Karabekir ve Eğitim, sayfa 23. Özellikle çocuğun eğitimi konusunda Amerikalılardan oldukça faydalandığı anlaşılmaktadır. Bütün bunların yanında eğitim alanında yazılmış yerli ve yabancı eserlerin de Karabekir'in eğitim düşüncesinin oluşmasında etkili olduğu görülmektedir. 1922'de ve daha sonraki yıllarda Hakimiyet Milliye gazetesinde yayınlanan görüşlerinden ve zaman zaman katılmış olduğu konferanslardan onun özellikle Amerikan, Fransız ve Alman eğitimcilerin eserlerini incelediğini anlıyoruz. Ocak 1923'te yapılan Muallime ve Muallimler Derneği konferanslarından bahseden Hakimiyet Milliye muhabiri bu konferanslarda konuşan Karabekir hakkında şunları söylüyor. Terbiye hususundaki kabiliyetiyle şarkta mukedder memlekete ilk muvaffakiyetleri temin eden bu kumandan elinin altında Fransa'dan henüz getirttiği bir sıra küçük terbiye kitapları tutuyor idi. N. Köstüklü, Kazım Karabekir ve Eğitim, sayfa 24. Diğer taraftan Karabekir aynı gazetede eğitim konusundaki görüşlerini belirtirken Pedagog Smith'in İlmi Terbiye-i Etfal Noktayi Nazarından El İşleri adlı eseri, Marif-i Umumiye Nezareti Telif ve Tercüme Heyet tarafından 1915'te yayınladığı halde 7 seneden beri dolaştığı yerlerde görmediğini, hatta okullarda dahi bilinmediğini söylemiştir. Eğitimle ilgili görüş ve uygulamalarında idealizm, milli çevre ve duygusal yönün varlığı onun milliyetçi bir eğitim sistemi ortaya koyan Alman filozofu J.G. Fichte'den ve eğitimde duyguya önem veren aynı okul mensuplarından Pestalozzi ve Ziya Gökalp'in fikirlerinden etkilendiğini göstermektedir. Kazım Karabekir Paşa, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren TBMM'de Maarif Vekaleti'nin bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmalarda da eğitim konusuna ne kadar vakıf olduğunu göstermiştir. Bu konuşmalarda özellikle gelişmiş ülkelerin eğitim sistemleri hakkında geniş bilgiler vererek Türk eğitim sistemiyle karşılaştırmasını yapmıştır. Karabekir Paşa, okul öncesi eğitimden başlayarak ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim konularında ayrıntılı çalışma ve görüşlere imza atmıştır. O eğitimin her aşamasında amaçlar, metotlar, müfredatın ne olması gerektiği konularında derin bilgiye sahiptir. Halk eğitimi de onun ilgi alanındaydı. Öğretmen ve dil gibi eğitimi etkileyen diğer faktörlerle ilgili de önemli görüşler ortaya koymuştur. Karabekir'in eğitimin değişik kademeleri ve eğitime etki eden diğer faktörler hakkındaki ayrıntılı görüşleri için bakınız N. Köstüklü, Kazım Karabekir ve Eğitim, sayfa 29V'de. Kazım Karabekir Paşa, 15. Kolordu Komutanı olarak doğuya tayin olduğunda, buralarda bakımsız ve Ermeni mezalimi sonucu yetim ve öksüz kalmış Türk çocuklarıyla karşılaşmıştır. Bir kolordu komutanı olarak imkanlar ölçüsünde bu çocuklarla yakından ilgilenmiş ve bunlar için çeşitli eğitim kurumları yani okullar açmıştır. Erzurum, Kars kısa bir süre için ve Sarıkamış'taki bu okullar şunlardır. 1. Erzurum Sanayi Mektebi. 24.05.1919 tarihinde eğitime başlayan okul, resmen 1 Temmuz 1919'da sonradan tarihi Erzurum Kongresi'nin toplanacağı binada açılmıştır. İlk iş olarak bu kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukları bir okul çatısı altında toplayarak gerekli okuma yazma ve ahlak eğitiminden sonra sanatkar olarak yetiştirilmeleri amaçlanmıştır. Bu düşünceyle açılan okulda terzilik, kunduracılık, saraçlık ve marangoz şubeleri bulunmaktaydı. Okulda genellikle öğleden evvel teorik eğitim, öğleden sonra da sanat eğitimi yapılmaktaydı. Eğitimin yanı sıra spor, musiki ve folklor faaliyetleri de vardı. 2. Erzurum Leyli Eytam İptidai Mektebi, yani Yatılı Yetimler İlkokulu. Kazım Karabekir Paşa Sanayi Mektebi'nde kısa sürede sayıları bini bulan öğrenciler arasındaki zeki olanlara daha iyi bir eğitim vermek için bu okulu açmıştır. 1 Ekim 1999 günü Sanayi Mektebi'nden seçilen öğrencilerle eğitim ve öğretime 3 sınıflı olarak başlamıştır. Okul öğrencileri bir üst askeri okula hazırlıyordu. Beden eğitimi, güzel sanatlar eğitimi ve milli şuur kazandıran faaliyetler eğitimin esasını oluşturuyordu. 3. Erzurum Ana Mektebi. Sanayi Mektebi ve Leyli Eytam İptidai Mektebi'ne gidemeyecek yaşta olan çocukları eğitmek için 8 Ocak 1920'de yapılan bir törenle resmen açılmıştır. 4. Erzurum Otomobil Mektebi veya İş Ocağı. 9. Tümen 29. Alay tarafından eğitim ve öğretim yapmak üzere yeni toplanan çocuklardan 200 tanesi ayrılarak bu okul kurulmuştur. Resmi açılışı 4 Mart 1920 Perşembe günü yapılmıştır. Okulda tesviyecilik, kuyumculuk, tornacılık, marangozluk bölümleri de vardır. 5. Sarıkamış Sıhhiye Mektebi. Mayıs 1920'de açılmış olacağı tahmin edilen bu okul, Sarıkamış Hastanesi'nde öğretim yapmaktaydı. İlk mezunlarını 1 Mayıs 1921'de vermiştir. Erzurum vilayeti emrinde küçük sıhhiye memuru unvanıyla kazalara memur edilen bu öğrencilerin sağlık konusunda büyük hizmetleri olmuştur. 6. Sarıkamış Askeri İdadisi. Erzurum'da açılmış bulunan Leyli Eytam İptidai Mektebi belli bir eğitim düzeyine ulaşınca ve 5 sınıflı bir hale gelince askeri ortaokul haline dönüştürülmesi uygun görüldü. Önce Kars'ta, 7 ay sonra Kolordu Karargahı'nın taşınmasıyla birlikte Sarıkamış'ta faaliyete geçirilen ve askeri idadi olarak açılan bu okulun öğrencileri Erzurum, Van, Oltu, Tortum, Erzincan, Hasankale, Hınıs gibi yerlerden geliyordu. Yaklaşık öğrenci sayısı 600 civarındaydı. 7. Sarıkamış Ana Mektebi. Bu okul Kars Anlaşması'ndan 1,5 ay sonra eğitime ve bakıma muhtaç çoğu yetim olan çocuklardan küçük yaşta olanlar için açılmıştır. Resmi açılışı 70 kadar çocukla Karabekir Paşa tarafından 28 Kasım 1921'de yapılmıştır. Bu okullar hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız N. Köstüklü, Kazım Karabekir ve Eğitim, sayfa 107 ve diğerleri. Eğitim ve öğretime çok büyük önem veren Karabekir Paşa, sadece yetim ve öksüz Türk çocuklarının eğitimi için açtığı bu okullarla kalmamış, Türk çocuklarının askeri bir terbiye ve eğitim içinde yetişmeleri için de Çocuklar Ordusu Teşkilatı kurmuştur. 1914 yılında neşredilen Harbiye Nezaretine bağlı Osmanlı Güç Dernekleri Nizamnamesi, ordu ve kol ordu komutanlarına mıntıkalara dahilinde mevcut askeri ve sivil okullardan oluşan bir çocuklar ordusu teşkilatı kurmaları yetkisi veriyordu. Burada amaç çocukların askeri terbiye ve disiplin içinde yetişmeleri ve milli mücadelenin o fevkalade günlerinde milli birlik ve bütünlüğü kuvvetlendirmektir. 1 Mayıs 1920'de kurulan bu çocuklar ordusunun Ağustos 1922'de 17 alaylı bir teşkilata ulaştığını biliyoruz. Belli bir üniforması ve kendilerine has bayrakları da olduğu bilinen bu teşkilatın ilk 3 alayı Karabekir'in açtığı okullardan, diğer alayları da il ilçe marif mekteplerinden oluşmuştu. Ney Köstüklü, Kazım Karabekir ve Eğitim, sayfa 227 V'de. 7. ayrımın sonu, sayfa 79.